Ben hep seni mazideki halimle tanırsın. Hala bilirim aşk ile.
İçerik üreticileri için olan ve içerik üreticileri hakkında olan Kreatif Durak Podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, aklınıza şan deyince, müzik deyince, bir ses duyduğunuzda bunu kim incelese, dinlese, yorumlasa dediğiniz isim Emre Yücelen. Emre
Selam.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız Emre Hocam?
Şahane, bu kulaklıklarla kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi duyuluyor. Mikrofona aynen yaklaşınca ses de süper. Daha ne olsun.
O aradığım zaman şey bu mi? Güzel sesi duyarken bir başlamadan önce sizden
analiz
bir
mi istiyorsun? Kuple...
Yo, benim sesimi analiz etmeyelim, çok hayırlı bir sonuç olur.
Oğuzhan Koç taklidi.
Ne isterseniz.
Ne kendi... şarkı mı söyleyeceğim?
Şarkı. Anam. Demin çünkü çok güzel mırıldanıyordunuz.
Aman benim... aman. Yeter mi?
Bence
açılışınız böyle, intromuz böyle olsun.
Ama bir şey değil mi? Yani şu anda kulaklık takıyoruz ya. Değil o mi? Sesi kulaktan işittiğinizde direkt olarak çok temiz ve çok güzel ya. Ağzınıza
güzel,
sağlık.
Müzik zevklidir ya.
Diyorum Emre Hocam ve direkt sorularımla hiç bekletmeden tabii başlıyorum. Hiç bilmeyenler için Emre Yücelen kimdir, ne yapıyor?
Çok kısa. Emre Yücelen müzisyen. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü mezunu. Yaklaşık artık 28 seneye yakındır şan hocalığı yaptım. Vokal koçluk yaptım. Aranjörlük yaptım. Sosyal medyada 2004-2005 yıllarında müzikdersi.com isimli çok büyük bir web sitem vardı. İlk sosyal medyayla tanışmam web dönemiyle başlıyor. 2008'de 9 doğru birazcık bitirdikten sonra 2015'ten itibaren YouTube üreticiliğine başladım. Ve 2023... şu an hala buradayım şükür.
Peki ilk önce bir içerik üreticiliğine girmeden önce bu müzik olayı nasıl başladı? Sizi müziğe yönlendiren ne oldu? Müziğe nasıl başladınız? Müzik alanı ile ilgili neler yaptınız?
Aslında müziğe başlangıcım çok da parlak bir başlangıç değil. Yani Adapazarı'nda büyüyen bir çocuk. Ya hobi olarak yapsan daha iyi olur diyen bir baba. Annem iyi olur galiba diyen. Hani müzisyen bir ailede doğmadım ben. Fakat zamanla müzikten başka bir şey yapamayacağımı öğrendim. Bunu öğrenme dönemimde üniversite 1, Kocaeli Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği okuyordum. Taşları severim. Başlık istiyorum buna işte. Gerçekten öyle. Obsidyen işte birçok taşları jeoloji okurken öğrendim. 2 yıl gittim. Ondan sonra orayı bırakıp baktım ki olmayacak yani. Bu şekilde değil benim. Bir mesleği değiştirmeye karar verdiğiniz an onunla ilgili bir arkadaş grubunu istemediğiniz andır. Yani... jeoloji okursunuz ama o arkadaş grubu sizin arkadaş grubunuz değildir. Yediğiniz, içtiğiniz, konuştuğunuz, gezdiğiniz hiçbir şeyde anlaşamazsınız. Kalabalık olmanın çok önemi yok. İşte ben o gün dedim ki evet ben müzisyen olayım. Demek ki ben müzisyen insanla besleniyorum. Ve ondan sonra İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Ve müthiş bir macera başladı. 19 yaşından sonra hayatım... yani her şey tamamen değişti. İstanbul'a taşındım. Burada bir kariyer yolculuğum başladı. Çok uzun yıllar, yaklaşık 14 sene sürekli Beyoğlu'nda, piyasada, otelde, teknede, çalışmadığım yer kalmadı. Sokakta, her yerde çalıştım. Bir yandan okuyordum, bir yandan çalışıyordum. Bir sürü iş yaptım. Enstrüman çaldım, şarkı söyledim, vokalistlik yaptım. Yani stüdyoculuk yaptım, bir sürü. Ve müzik aslında beni çevreledi bir süre sonra. Şu an geldiğim noktada da aslında YouTube içerikçiliği... bütün bu deneyimlerimin aktarıldığı bir yer.
Peki bu müzik serüveninizde Emre Hocam böyle vokalistlik vesaire de yaptım dediniz ya. O dönemde çok böyle yapıp da unutamadığınız bir vokalistlik ya da bir iş anınız var mı? Hatırlar mısınız?
Çok var ya. Birbirinden bir karmaşık. Hepsi birbirinden komik bir kere yani.
Bir tane sizin için.
Şöyle küçük bir şey anlatayım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Serdar. Bizim bir fasıl grubumuz vardı. Benim de beyaz gitarım. Fasıl grubunda beyaz gitar çalan tek kişi benim. Yani gitar çalan tek kişi benim o dönemde. Yıl 97 veya 96 buçuk o aralar. Serdar darbuka çalıyor. İki kişi daha var. İkisi de şan bölümünden. Hepsi şancı. Ut ve Kanun, ben de gitardayım. Evet. Bir gece içeriye çok ünlü bir sinema sanatçısı girdi restoranda. Tam da gitti benim arkadaşımın yanına oturdu. Bunu bir gördü Serdar. Allah'ım dedi ya. abi gördünüz mü, kim kim diyorum, ben tanımadım adamı. Yani ünlüymüş yani, ama onun bayıldığı bir adam, ismini vermiyorum tabii. Abi dedi geldi falan, heyecanla darbuka çalıyor. Abi, merhabalar, hoş geldiniz falan kafayı çalıyor. Biz şarkıları çalıyoruz. Bir süre sonra ne olduysa oldu, o masada bir kavga kopmaya başladı. Ailesiyle gelen adam bütün ailedeki herkesi kovdu masadan. Tek kaldı ve fena durumda yani. İki gözü iki çeşme. Tabii benim arkadaşım da yanımda ya, Serdar. Bir yandan çalıyor, bir yandan böyle adamla sohbet ediyor. Abi yapma falan, böyle bir şeyler konuşuyor. Biz çalıyoruz. Nasıl geçti habersiz rakataka dumdrakataka. Sonra şöyle oldu. Biz takılmışız çalıyoruz. Dumdrakataka dum tak tak tak tak. Darbukadan bu kadar ses geliyor. En sonunda tak. Baktım darbuka yok. Bir baktım sarılmışlar bunlar. Ağlıyorlar abi. Abi yapma abi. Bırakıyorum dedi, oturdu yanına. Yani anı çok ama böyle komik çok anım var. Çok birbirinden farklı hikayeler. Bir de şöyle düşünün. Ben Türk müziğinde fasılda çaldım. Kemancıda rakta çaldım. Türkü barda gitarda çaldım. Yani çok farklı gruplarla çalıştığım için çok hikaye var.
Peki şöyle bir soruyla geleyim Emre Hocam. Birçok şey çaldım dediniz ya. Şu an kaç tane müzik aleti çalabiliyorsunuz?
Okulda daha çok çalıyordum. Çünkü daha fazla vaktim var. Şimdi piyano çalıyorum. Ama ne kadar çalıyorum? Tabii virtüözite seviyesi değil. Kendime kadar. Gitar aynı şekilde 2. Okuldan sonra neyi öğrendim? 3. Okul döneminde udu öğrendim. 4. Bağlama öğrendim. 5. Başka ne çalıyorum? Stüdyoda cümbüşüm var. Bazen cümbüş çalıyorum. 6. Mandolin, bas gitar, elektrik gitar. Yani gitarın tüm türevleri var. Bir ara keman aldım. Evde kendime bir kayıt yaptım böyle. 6 kişilik keman grubu gibi kayıt yaptım. İyi olmadı ama iş görür. Yani biraz çalışsaydım. Yani bir şey, bu bir keyif yani. Hani ona da bakayım, ona bakayım diye böyle maymun iştahla kurcalıyorsunuz. Makam, yapı, gam bildiğiniz zaman da bir enstrümana geçmeniz hep daha kolaylaşıyor. Çünkü yapıyı biliyorsunuz, çalacağınız şeyi vesaire. Detaya girmiyorum.
Elinize sağlık. Ben hayran hayran sayıyordum bir taraftan. Sonra baktım parmak yetmeyecek dedim.
Yok, o kadar abartayım. Fatih Erkoç'un yani nasıl diyeyim, gölgesi olamayız yani. Olağanüstü insanlar var çünkü bu işte.
O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim Emre Hocam. Şimdi müzik yeteneğiyle birlikte anladığım kadarıyla sizde müzik kulağı da, yani benim izlediğim kadarıyla başka bir seviyede. Çünkü dinlediğinizi direkt çat çat uygulayabiliyorsunuz. Direkt, hatta şöyle bir şey vardı. Dinliyorsunuz sesi, bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Tuşlara basıp sesi bunun şu nota diye diyorsunuz ya. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Mesela bu nedir? Bunu bir de açıklayabilir misiniz?
Yani şöyle söyleyeyim.
Oradaki
aslında
olay ne?
Sadece o değil aslında. Yani konservatuara giden biri, iyi seviyede eğitim almış biri, kendini geliştirmiş biri zaten bu notaların veya melodinin ne olduğunu, gamı bilir. Bunu çıkarır bir şekilde. Buradaki iki türlü hikaye var. YouTube'da ben bir analiz yaptığım zaman tabii ki dinlediğim kişinin tonunu bulacağım. Evet. Söylediği şarkıya küçük küçük eşlik edeceğim. Bu kadar tecrübeden kaynaklı. Evet. Fakat aslında yaptığım iş ona eşlik etmek değil. O şarkı söylüyor. Bütün mesele onun şarkıcılığını anlamak. Yıllarca şarkıcılık ve eğitmenlik yaptığım için onun yaptığı işi anlamaya çalışıyorum aslında ben. Eşlik ederek, söyleme şekillerine takılarak, bak şu anda zorlanıyordan kastım hakikaten zorlandığı, aslında size göstermediği bir taraf. Yani 2015-14 gibi başlıyorum bu işe. 2015'te başladığımda böyle bir kanal yoktu zaten hani. Evet. Şu an Vokal Koç React'a dönüşmüş maalesef. Bence kötü bir hali var bu işin. Yani karakteri, yapısı bozulmuş. İçi evet, sadece eğlenceyle dolmuş bir şekli var. İlk girdiğimiz zaman hakikaten bir şeyler anlatmaya çalıştığım bir dönemdi. Ve mesela düşünün, ben bu kanal sayesinde İran'a gittim. İran'ın en büyük şarkıcılarından biri İran'a davet etti. Sırf onun videosunda anlamaya çalıştığım için, yaptığım şeyi beğendiğinden. İşte Kazakistan'a gittim vesaire ve bu gitmelerim, hani ben Kazakistan'a gidiyorum diye davet edilerek hep gittim bu şarkıcılarla. Başlangıçta eşlik, duyum, anlama, algılama ve bunun sonucunda dostluk. Bu sistem üzerine kurgulanmış bir yapı bu. Tek başına aslında duyduğunu çalma, şimdi bir kısmında kalıyor, toplamı diyebileceğimiz bir şey.
Anladım. Peki Emre Hocam, şimdi siz normalde müzisyensiniz, ses sanatçısısınız. Buradan şimdi YouTube tarafına geçelim. YouTube'a geçmeye nasıl karar verdin? Yani YouTube dediğimiz aslında bu ses sanatçılığı tabii ki ilişkili ama burada bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Buna nasıl karar verdiniz?
Müzikdersi.com 2000 kuruluşu 2003. Şu an böyle bir site var, açık bir şey var ama bir şey yok içeride. 2003'te ben bu siteyi kurmaya karar verdim. Web sitesini 2004'te kurdum, içeriğini yaptım. 2004 sonunda, 2005 başında 20 bin abonem vardı. Daha zaten internette neredeyse o kadar abone vardı. 2005'te kurdum, Altın Örümcek'te ikincilik ödülü aldım en iyi eğitim sitesinde. Kendi yaptım site. Şeyden yaptım yani, Joomla'dan site yaptım. Oldu. Bütün içeriklerimi koydum içeri. Yani ben aslında yaptığım işi şöyle düşünüyordum. Dershanelerde çalışıyordum ya. Yani dershanecilikte şu vardır. Gitar hocalığı yaparsın. Evet. Dershane senin aldığın paranın yarısını alır. Hı. Diğer yarısını sen alırsın. Ya hep şunu hissedersin. Artık bir dershanede 4 aydır çalışıyorsun ve sürekli yarı para alıyorsun. Ama öğrenciyi tutan sensin. Adam evet. olmayabilir orada. Ben bunu niye kendim yapmıyorum deyip ilk defa bunun web üzerinden yapılıp yapılmayacağını düşünerek başladım.
Web sitesi kurmalıyım.
Evet, web sitesi buradan kuruldu ve bunun üzerinden öğrenci bulmaya başladım bir süre sonra, içeriğim büyüdüğü için. Sonrasında işte bir hack dönemi var, 2009-2010. Yani hackerlar çıldırmış durumdalar. Ne buluyorsa indiriyorlar gecede. Buna dayanmaz ki Can, yani benim böyle bir takımım yok yani bunu durduracak. Ben dedim tamam, bu iş bitti. Artık forumlar falan kurmaya ile uğraşılmaz. O kadar çok içerik çekiyordum ki 2009-2014 arası neredeyse bütün öğrencilerimin ders kayıtları vardı bende. Videoya çekerdim hepsini ben. Ya diyordum ki bir gün, çünkü diğer tecrübemden dolayı online eğitmenlikte içerik lazım. İçerik evet. de videolarla oluşur. En güzel video zaten yapıyorsun. Günümün 3 saati 4 saati eğitmenlikle geçiyor. Bunların hepsini kaydettim. Fakat şöyle bir şey istemedim ben. Yani bu yaptıklarımı bir site kurayım, web sitesi. Paralı olarak açayım, adam parayı versin girsin buradan şey alsın. Yani ben o zaman şunu düşünürdüm. Neden şan eğitimini herkes bilmiyor ki? Ya bunun neyi gizli baba? Yani ben bunu insanlara sunduğum zaman aç mı kalacağım yani? Bütün şan eğitmenleri aç mı kalacak? Nasıl bilgiyi verirsin dışarı mı diyecek yani? Böyle bir dünyayı olmadığını düşündüm hep baştan beri. Ve 2015'lerde benden önce burada konuk olan Ekin Kollama, Timur Akkurt, onlara selamlar. İlk YouTube'a şöyle girdim, baktım bu adamlar buraya girdiyse burası güvenilir olabilir ya. Ben bu içeriklerimi buraya koyabilirim belki dedim. Çünkü akıllı adamlara benziyorlar. Gerçekten öyle ve hala sosyal medyanın içindeler. Çok büyük evet. işler yapıyorlar hala. Onların güvenleriyle aslında içeriklerimi YouTube'a yayınlamaya başladım ve olay bir tsunami'ye dönüştü. O günden sonra bana soru soranlara ben soru cevap verdim. Öyle devam ederken hocam benim sesime de bak, dur ses analizi olsun bunun adı. Ses analizimi yaptım. Aa, Mehmet'inki nasıl? İbrahim Tatlıses'in nasıl? Olay bambaşka, böyle dünya üzerinden bir noktaya ulaştı.
Başka bir seviyeye geldi.
Evet, ama çok kritik bir şey daha var. Onu belki bilmeyeceksiniz. Hani sormayabilirsin dikkat etmediysen çünkü. Müzikdersi.com sitesindeki öğrendiğim ilk şey web sitesinin Türkçe olmasıydı. Yani sadece lokal bir iş yapıyordum.
Evet.
Dünya. YouTube'a girdiğim 2015'te kazandığım ilk 100 lirayı altyazı yazarına verdim. Hiç para almadım senelerce.
Şu anda kanalın içeriklerinin
%85'i tam 46 dile çevirdiler. Kore'den girdim, bütün kanal Korece yazıyor her şey.
Peki şöyle,
12 bin Kore'den hocam, abonem vardı yani Güney Kore.
Şu andaki sizi takip edenlerin yüzde kaçı Türklerden oluşuyor diyeyim? Hiç verilerinizle.
Hepsine bakıyorum tabii ki. Analizlere baktığınız zaman dönem dönem değişir. Şimdi siz bir dönem, şimdi farkında mısınız bilmiyorum ama YouTube artık eskisi gibi analizlerini paylaşmıyor kimseyle. Paylaşıyor gibi gözüküyor. Evet. Abonelerime eskiden baktığım zaman Papua Yeni Gine'de bir tane abone olduğunu görürdüm. Evet. Artık göstermiyor. 900 binlik bir kanalsınız, sadece 400 binini gösteriyor. Geri kalan 500 binlerde. Ama bunu bilmezsem ben oraya göre nasıl içerik üreteceğim? Filipinler'den 6000 abonem vardı. Şu an kaç abonem var bilmiyorum.
Gözüm.
Açmıyor bana. Buradan bir eleştiri kabul ediyorlarsa bu çok büyük bir problem yani bence. Yani şöyle söyleyeyim. Şunundan eminim ama. Yani Azerbaycan'da büyük bir abone kitlesi var. Evet. Rakamları bilmesem de. Bizim en büyük izleyicimiz Almanya, Azerbaycan, Güney Kore, Amerika, İngiltere. Yani globalleşmeye çalıştım elimden geldiğince bu kadar altyazıyla. Yaptığım şöyle bir şey düşünün. Güney Kore'ye de röportaja gittim. İran'a da gittim. Rusya'ya da gittim. Hepsinde röportaj yapabildim bu sayede.
Güney Kore röportajı nasıl evet. bir şeydi hocam? Yani
Sohyang. Oranın çok çok değerli büyük bir şarkısı. Müthiş bir ses. Analizini yaptım. Ve kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaşılmıyor. Koreli şarkıcılara ulaşmak imkansızdır. Şimdi bu dünyayı bilmediğiniz için inanılmaz bir şirket şeyi vardır evet. orada. Şarkıcısını göstermez, sokakta yürütmez. O kadar agresif bir şeydir. Ulaşamıyorum, denedim. 5 ay sonra bir mesaj geldi. Olabilir, kabul edebiliriz diye. Ama o ulaştım da menajeri falan değil, çok alakası. Yani çok zorlu bir süreçten sonra ulaştım. O zaman atladım gittim Kore'ye. 10 gün kaldım. Kendisi evinde ağırladı bizi. Röportaj yaptım, sohbet ettim, yemek yedik, gezdik. Müthiş bir deneyimdi benim için.
Süper ya.
Çok güzel bir deneyimdi. Yani YouTube'dan kazandığım en büyük gelir bu benim. Yani bunu unutamam çünkü.
Unutulmaz.
Para gidiyor yani o hikaye.
Unutulmaz insanlarla bu. Tanışıp unutulmaz
anlar. Anılar. Aynen.
Aa, süper Emre Hocam. Peki Emre Hocam, şimdi birçok müzik kanalı var aslında YouTube'da ama
doğru.
Sizin kadar böyle ilgi çeken, alaka alan, yani sevilerek izlenen başka ben müzik kanalı açıkçası ben mesela müzikle çok ilgilenen bir insan değilim. Takarım, dinlerim, biter. Ama müzikle alakam olmamasına rağmen ben sizin videolarınızı baştan sona izlemişliğim var. Yani bunu başarmanızdaki sebep sizce ne?
İnanın bilmiyorum. Bunun sebebini bilseydim 2000'den çok önce başlardım. Böyle bir sebep yok. Yıllarca şarkıcı olmak istedim. Ve bütün konservatuar eğitimim, albüm süreçlerim, yani yayınladığım 4 tane albümüm var. 3 tane single'ım var. Bunlar hep zamanla oldu. 2008 ile 2016 arasında çok yoğun sürekli albüm işleriyle uğraştım. Klibe şuna buna para yatırdım ama aslında çok önceden sinyal veriyordu bana. İlk web sitesini kurduğum zaman 2007'de işte düşünün, bir kurduğunuz web sitesinden ödül alıyorsunuz.
Evet.
Yani senelerce şarkıcılıktan böyle ödüller almadık yani. Ve o yaptığım siteyle beni televizyonlara davet ediyorlardı. Gidip konuşmacılık yapıyordum ve şunu diyordum. Ya ben un kapanında sürünüyorum. Beni kanal çağırıyor ve ben web sitesini konuşuyorum. Bu tezatla o zaman anlamamıştım. Seneler sonra işte YouTube'la çok iyi anladım. Dedim ki evet Emre, böyle bir açık var. Bunu anlatan kimse yok. Ve dilim çok basit benim. Yani o eğitim verdiğim süreçte kulağı sağır insanla da çalıştım yani. Hiç duymuyor sesi. Hiç duymuyor. Hakikaten sağırdan bahsetmiyorum. Hani aa diyorsun aa diye cevap veriyor. Hani onun cevabı yok. Onunla da çalıştığım için, onu da geliştirmeye çalıştığım için herkese hitap etmeye çalışan bir dil üretmeye çalıştığımı düşünüyorum.
Evet.
Bunun içinde güler yüz var. Hani sen benden değilsin, sen kimsin, bu ne lan, bunu mu dinliyorsun? Böyle bir tavır yok. Müzik müziktir.
Evet.
Her müziğin keyfi vardır. Keyif alıyorsan yaşam güzeldir. Yani aslında bu coğrafyada acıyla beslenen bir coğrafyadır burası. Hep acıdan güç alır. Acı öndedir. Ya biraz gülelim, boş verin bu işleri. Gülerek de hayat yaşanabilir denen bir forma çekmeye çalıştım. Eğitimin içeriği dışında. Ben hep şunu gördüm. Ya müzikle hiçbir alakam yok, seni izliyorum diyor mesela. Muhtemelen şeyi düşünüyorum yani. Oradaki o pozitif...
Evet.
Tekrar kendine, ya bir saniye bir kendime geleyim ya. Bak adam eğleniyor, biz de oradan bir çıkartıyor. Ben de onu yaparken çıkıyorum. Ben de o gün mükemmel hissetmiyorum kendimi. Böyle sabah kalktım gibi himen değilim. Bir sıkıntı, sinirlendiğim şeyler oluyor ama ben de onun karşısına geçtiğim zaman ben de müzikten keyif alıyorum. Yani dinlediğimden, yaptığımdan. İlginç bir etkileşim oluştu.
Bence çok güzel. Ben de o deminki pozitiflik olayına %100 katılıyorum çünkü... Bu arada kamera arkasında da konuştuk. Emre Hocam harbiden şey, bir pozitiflik saçma şeyiniz var. Etrafı veriyorsunuz
bir şey
böyle.
Bir şey.
Yani o kadar da videonuzu izledim. Böyle gözüme, insanın gözüne böyle bir negatiflik batar birisin ama sizden taraftan gerçekten yüzünüze karşı genelde şey yapılmaz. Ne yapılmaz?
Sana bayıldım ama... hocam. Bak vallahi on numarasın.
Aynen öyle. Aynen öyle aslında.
Demek ki karşılaştığınız iki yanısınız aşağıda.
Ha şey.
Muratları mı anlatacağım?
Evet, şu anda.
Aşağıda gezerken bana içeriği gösteriyordu burayı. Tam gezerken karşıdan iki kişi geliyorlar.
Evet.
Ya böyle ellerini kollarını sallayarak bana bakıyorlar falan. Ben de onlara doğru yürüyorum. Ne oldu falan diye böyle bir şey yapacağız. Meğer beni konuşuyorlarmış kendi aralarında. Ya bu adamla konuşalım falan derken karşıdan ne oldu diye geldi. Ben de tamam. Nasıl olabilir diye şaşırıyor. Bir tanesi konservatuardan arkadaşım. Tamamen tesadüf. Olabilir. Dikkat Emre çıkabilir.
Aynen öyle. Peki Emre Hocam, şimdi çok değişik konulara geliyorum. Şimdi kanalımızda ürettiğiniz içerikler var ve konuk alıyorsunuz.
Evet.
Mesela o konuklardan hiç unutmadığınız bir bölüm var mı? Gerçekten
çok.
Konuk aldığıma çok sevindim. Bu kısımları bizle paylaşabilirim. Neden unutmadınız?
Şimdi hangi açıdan baktığına bağlı. Ünlü konuk mu? Yani Sertab Erener gibi bir konuk mu? Yoksa hiç tanınmamış o dönemde. Hani Emircan İrek.
Evet.
Neredeyse ilk röportajı. Birbirinden farklı insanlar tanıdım. Hani unutamadım dersem... Yani hiçbirini unutmadım. Hepsi aklımda yani bu çocukların veya profesyonel sanatçıların. Ama Oğuz Aksaç röportajı sosyal medyada çok ses getiren bir röportaj. Oğuz abi olağanüstü bir adam. Ama zaten onu söylemiştim. Bu adam Oğuz'a olağanüstü diye gittim röportaj yapmaya. Videoyu koydum. İlk 6 ay izlenmesi 40 bin, 42 bin. Öyle gidiyor yani tatlı tatlı.
Sonra?
Bir viral. Sipsi taklidi. Yazık Oğuz abi ne zaman görseler sipsi taklidi istiyorlar. O da artık bıkmış durumda ama. Ondan sonra video açıldı. 100 binler, 200 binler o yükledi falan filan. Yani toplamda herhalde milyonları, çok çok milyonları geçmiş bir içeriğe dönüştü. Oğuz abinin röportajını unutamam. Zaten hala dostluğum var Oğuz abiyle. Çok değerli bir insan. Onun haricinde başka neler yok yani. Ayasofya'yı çektim ben. Ayasofya'nın akustik testini yaptım. Belki de bir daha tarihte böyle bir test yapılmayacak. Geçmişte yapılmamış. Ben de bunu anlamıyorum. Mükemmel mekanlarımız var. Düşünün bir ülkede cevher var. Cevherle uğraşan yok. Neden abi? Ayasofya'ya gittik, çektik. 8 kamera. Sony A7-3. Gittik lenslerini aldık. Tamamını ben aldım ya. Cebimden aldım yani. Makinaları almadım. Kiraladım o gün. 8 tane arkadaşımı çağırdım. TRT'nin bir yönetmeni arkadaşım. Ya ne olur gel falan filan. Sen bir kamerada dur. Yani çocuğu kameraya oturttuk yani. Ama yardım. O gün Ayasofya'yı gezerken tanıştığım bir fotoğraf çeken. Gelsene bir kamerayı da sen. Fuji var sende hadi gel. Yani reklam basıyorum bu arada sürekli. Teşekkürler falan diyor. Yok. Yani mesela karga tulumba elden ne geliyorsa. Fakat o arşivler çok unutulmaz şeyler. Çünkü dedim ya bir daha olmayacak. Evet. Bunlar benim için unutulmaz. Ayrıca o çekimler sırasında Ayasofya'nın kubbesine çıktım. Bir daha kim çıkabilir kubbesinin onu bilmiyorum. Oradaki mozaiklerin tek tek yanında gezdim.
Harbi kimsenin yaşayamayacağı.
Başka da çok şeyler var yani. Yani bu işleri yaparken unutamayacağım. Her birinin ayrı İsmail Coşar röportajı yani. Tesadüfen gittik Ankara'ya. İsmail Hoca'yla olur mu? Bir anda gittik kendisiyle sohbet ettik. Kendisi bir iki sene sonra vefat etti. Ama işte baktım yani İsmail Coşar'la yıllarca kimse röportaj yapmamış. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl yapılmaz? Ve ben bunları üzüldüğüm için yapıyorum bir noktada yani. Nasıl yapılmaz ya? Ama bir yandan da ne güzel. Büyük bir açık var. İçerik açığı var.
Evet,
herkes olur. Yapsın diye söylüyorum yani. Ben yaparım da söylemeyeceğim çok şey var diye değil. Birçok değerle kimse bir şey yapmamış. Ama onların aktaracağı çok şey var.
Peki Emre Hocam bu Ayasofya dedik ya bunun gibi başka mekanlar var mı? Sizin düşündüğünüz, yapmayı planladığınız, keşke yapabilsem dediğiniz.
Süleymaniye'yi de çekme şansım oldu Davut Avcı Hoca'yla. Ondan da çok memnunum, çok mutluyum. Dediğim gibi bu mekanları bir daha muhtemelen yapmayacaklar bu şekilde. Kimse uğraşmıyor. Fakat benim asıl yaptığım, daha önce bu işe girmemi sağlayan şey 2007 yılında İstanbul Camileri ve Müezzinleri diye bir proje yaptım ben.
Evet mesela o... Ben de bir imamın sesini siz sadece bilmiyorum o da müziğe giriyor mu da o hocaların seslerini inceliyorsunuz ya o da benim niyesi hayatımda ilk defa gördüm. Bu açıdan bir hocanın sesine bakan birini görünce bilmiyorum benim hoşuma gitti. Ya yani ona nasıl başladınız nasıl karar verdiniz öyle bir şey yapma?
Şöyle düşün.
Çünkü çok değişik bir olay bence.
Konservatuvarda okurken. Yani sokakta geziyorsunuz. İşim ses eğitmeniyim ben. Ve sesle ilgili başka bir şey yok. Arkadaşlarım ses okuyorlar. Sürekli okunan bir şey var İstanbul'dasın yani devamlı ezan okunuyor. Evet. Ve sürekli olarak hangi makamdan okudu, ne geçkiyi yaptı, sesi çatladı burada. Devamlı konuşuyoruz zaten hayatımızda. İşte 2007'de dedim ki bununla ilgili bir şey yapalım. İstanbul Camileri ve Müezzinleri dedim. Bir sürü firmaya gittim.
Kimse?
Bunu sen yapamazsın dediler. Bir kere hocalar kabul etmez dediler. Benim o zaman buraya kadar saçlarım var. O zaman saçım var. Kabul etmez dediler ya. Olmaz. Abi dedim yaparız niye yapmayalım konuşuruz. Gittim yok hiç kimse okey demiyor. Yani neden? Çekeceğim alet yok. Nasıl çekeceğim hocaları? Kayıt yok. Bir firma tamam dedi. Yapalım. Ne istiyorsun? Dedim bana bir tane ses kaydedici alın. İşte bak şimdi Zoom kullanıyorsun. Evet. O atası var bende. Zoom şeyin M-Audio'nun MikroTrack 2'si. Aldırdım. 300 euro mu neydi o zaman yani? İyi para.
Evet.
Aldım. Tamam dedim. Abi bana 500 lira ver. Biz dedim çekim yaparken bir kuru fasulye pilav yeriz Süleymaniye'de. Öyle gezeriz. Tamam dedi. Al sana 500 lira. Sağ olsun. Ufuk abi buradan çok selamlar. Başladım. Gittim camilere. Fatih Camii'nden başladım. Girdim içeri. Ne oldu dedi. Hiç unutmuyorum. Yani nedir dedi. Hocam dedim biz sizin önce sizle röportaj yapmak istiyorum. Sonra da caminin kubbe altında bütün ışıkları kapatıp camiyi kapattıktan sonra gece akustiği kaydetmek istiyorum dedim. Olur dedi, niye olmasın? Yani ilginç çünkü, yani kimse gelmemiş ve evet, konuşmamış. Oysa ki bu insanların sesini sürekli dinliyorsunuz yani. Bir şarkıcıdan çok dinliyorsunuz. Önce uzun ikişer saatlik röportaj yaptım. Hepsini kaydettim. Hiçbirini yayınlanmış değil. Ben de arşivde duruyor onların. Belki bir gün, belki bir gün yayınlarım podcast. Ve sonra onların her biriyle, önce Fatih Camii'nden başladım. Süleymaniye, Sultanahmet, yani İstanbul'un bütün Selahattin camilerini çektim. Müthiş bir arşiv yaptım. Sonra da CD olarak yayınladık. Nereden başladım? Buradan başladım. 2007. Sonrasında zaten YouTube kanalında dedim ya, geçmişimi taşıdım yani, evet, YouTube. Benim için çok normal bir şey yaptım yani. Hani çünkü ben o insanlarla sadece kayıt yapmadım. O hocayla oturduğumuz zaman muhabbet ediyoruz 2 saat. 2 saat bitiyor diye karnın aç mı? Bir şeyler yiyelim hocam. Gidiyoruz, çay içiyoruz, türbeleri geziyoruz, muhabbet ediyoruz. Gününü anlatıyor, çocuğunu anlatıyor, hayatını anlatıyor, maaşını anlatıyor. Kayıt dışı. Bir iletişim kuruyorsun ve şunu anladım ki yani seninle beraber yaşayan, senden bir farkı olmayan, mesleği din görevlisi olan, evet, ama sesleri çok güzel olan bir sürü insan var. Kendini bir anda bir gazeteci gibi hissediyorsun ve bilgi aldığın için çok memnun oluyorsun. Ve hep o zaman şey diyordum, bir gün gelecek ben buraları kamerayla da çekeceğim. Çünkü o unutulmaz bir an. Camide hiç ses yok, bütün kapılar kapalı, içe 600 senelik 700 senelik bir camidesin. Böyle bir atmosfer yak, yıkılmamış, kırılmamış, dökülmemiş. Hala duruyor. Ve çok sesi güzel. Sesi akustik öyle bir tınlıyor ki bu unutulmaz bir şey. Ha, anı diyorsun işte. Evet. Kralı var.
Peki o Emre hocam, bu kadar içerik çektiniz, hı, ya. Bu içerik çektiğiniz içeriklerde yani birazcık hızlı hazırlamışsınızdır belki. Hepsine tabii ki özeniyorsunuzdur ama.
Tırt.
Böyle tam tersine tepki olup da patlayan, hı, ya da çok özenmişsinizdir. İçinizden şey geçiyordur. Buna gerçekten çok özendim. Gerçekten çok emek verdim.
Hepsi.
Kesin bir video.
Hepsi.
Yani tam tersi oluşturan bir video var mı? Şeyiniz.
Bir hepsi. Evet. Yani bir yaptığım videoların.
Hepsi çok.
Abi çok acı çekiyorum ben YouTube'da, bilmiyorsunuz. Düşünün mesela. Sagopa Kajmer analizi yaparsınız. Trend olursunuz. Evet. YouTube der ki ulan kralsın be adamım. Sen devam buradan. Bir hafta sonra Mon Laferte yaparsın. Tamam. Mon Laferte kim der YouTube. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen Türkiye'desin kardeşim. Yani konuşuyor senle, tamam mı? Sana 2000'den fazla yok. Baba ben bir hafta önce trenddeydim. Bir gün sonra yanına koyduğum video 2000 izlenmiş. Ayıp değil mi? Ben anlamam. Bir tane daha popüler çekeceksin. Çekmiyorum. Çekeceksin. Çekmiyorum. Bizim YouTube'la ilişkimiz bu.
Tamamen. Popülariteye dayalı YouTube ilerliyor.
Algoritma biraz böyle ilerliyor. Fakat ben algoritmaya biraz bir yere kadar
dayanıp
bazen şey yapıyorum. Yani diyorum ki tamam ya, hadi bu hafta artık neyse yapalım. Ama öbür haftalarda girmek istemiyorum. Çünkü çok yetenekli insanlar var. Ve o algoritmayı da aslında içine ben katıyorum.
Evet.
Yani büyük bir kanal. Bir içerik giriyor. 2000 ilk gün izlense bile ikinci gün 2500, 3, 4 yukarı doğru götürdükçe algoritma bu sefer kimmiş bu? Dur bu Mon Laferte'yi bizimkine de göstereyim. İş yapar mı? Aa iş yapıyormuş. 10 bin ya, böyle bir Mon Laferte analizim var. Çok meşhur Mon Laferte'ye de buraya selamlar, Şili'ye. Altyazı yazarsanız.
Oraya özel. Sadece buraya özel aynı.
Abi komediye bakın. Ben Mon Laferte yaptım. Azerbaycan'da o zaman. Girdim videoyu. İlk gün 1800. Dedim patates, bu işten bir şey gelmez. 1800, bir hafta 2000 oldu, 2200. Abi iki ay sonra bir baktım 300, 250, 300 bini bulmuş. Nasıl oldu bu ya falan diye böyle. O böyle tık tık tık tık tık tık yükselmiş. 100 binlere doğru gelirken Şili kanalları bulmuş. Villa Del Mar müzik yarışması 3 milyonluk kanal paylaşmış. Bir Türk bizim Van Lafert'in tanesini yaptı. O ona falan filan yangın yeri ortalık. Böyle. Bu da bir ilginç
ama
tarafı.
Ama bunlar olurken senin haberin yok evde.
Ben takılıyorum. Bir bakıyorum 200 bin. Bir bakıyorum ve böyle oluyor. Bırakacaksın. Suya bırakacaksın.
Kendi kendine.
Bizimki biraz filizlenecek bir içerik yapısı.
Peki YouTube ve YouTube'un geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Kripto.
Kripto.
Gelecek bu. Bitti. Başka hiçbir şey beklemiyorum ben. Her şey buraya bağlanacak.
Kripto.
Kriptosuz dünya yok.
YouTube kripto.
Her şey bağlanacak.
Peki senin kendi açından YouTube geleceğini nasıl?
Yani o ağa girmek zorunda kalacaklar. Hani bütün sistem bunun içine girmeye kalacak. Ve ben inanıyorum ki gelecekte insanların para kazanma yapıları da değişecek. Hiçbir şey aynı kalmayacak. Meslekler, mesleki yapılar, klasik meslekler. Çok basit bir şey. Geçen Koreli bir arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki Kore'de, bir de Kore hani Konfüçyüs öğretisinden gelir, çalışmak ibadet gibidir, çok agresif bir şey. Mesai falan hiç. 10 saat. Kimse çalışmıyor artık diyor. Nasıl dedim? Ben YouTube çekerim. Niye uğraşayım senin mesainle diyormuş. Kore'de diyor bunu. Bunu Kore'de diyorsa iş değişecek demektir. Yani insanlar kendi varlıklarından, ben niye varlığım sebebiyle para kazanmıyorum dedikleri gün ne yapacağız? Evet. Bu bence bütün sosyal medyanın geleceği bu. Kısa vadede YouTube amiral gemisidir. Bence yani ne kadar rakibi çıkarsa çıksın, TikTok'tu, Instagram, hani bütün rakiplerine karşı amiral gemisi amiral gemisidir. Çünkü o varlığını korumak için çok mücadele ediyor. Özellikle korumalarıyla, telifleriyle vesaireleriyle. Diğerleri buna çok hazırlıksızlar. Yani ben diğer platformların böyle çılgınca giderken bir anda tak diye düşebileceğine inanıyorum. Çünkü telif devreye girdiği anda orada gol. Yani her şey değişir. Instagram mesela yarın denesin. Desin ki bundan sonra video izlemelerine para veriyorum dediği gün
telif.
Unutun Instagram'ı. Kendi videosunu çeker insanlar.
Peki TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz Emre Hocam?
TikTok valla ben ilk geldiği zaman TikTok yani evet falan dedim. Fakat öyle bir kitleyi aldı ki aslında yani çok ayıp olmasın şimdi tutunamayanlar diye bir şey var. Tamam mı? Yani YouTube'a girmiş, algoritmaya yenilmiş, oraya girmiş, yenilmiş. Kendini bir yer arıyor ve TikTok bunu yakaladı. Dedi ki gel. Öyle bir platform kurdum ki gözükmemem mümkün değil. İlla bir tane içeriğinde sana o şerbeti vereceğim. O şerbeti herkese dağıtıyor. Fakat hani şöyle bir şey var. Her zaman masa kazanır.
Evet.
Bunu düşünmek lazım. Yani bu platformlar birini kazandırır gibi gözüken ama aslında kendi kazanan yapılardır. Yani o adamın baksana 2 milyon takipçisi var. Tamam. Ne kazandı bunun sonucunda ve ne kadar süre kazandı? TikTok ne kadar kazandı ve ne kadar süre kazanacak? Ben biraz böyle bakmak gerekiyor.
Evet. Peki Emre Hocam şimdi mesela TikTok'un ana olayı çıkarken ki dikey video olması aslında en etkiliydi. Şimdi sonrasında shortslar, işte IG'de Reels
rekabet
vesaire. Bu dikey video olayı hakkında ne düşünüyorsun? Normalde siz
ay çok sıkıcı ya.
Yatay.
Ruhum daralıyor.
Dikeyde mi?
Ya abi düşün şimdi montaj yapılıyor. Ya da her şeyi çekmişiz böyle böyle 4K evet. 4K. Sonra şimdi bir hadi bir de bunu şimdi yatır. kes suratı kaydı bilmem ne. Ya yapıyoruz. Mecburen yapıyoruz. Yani şimdi bir de YouTube destekliyor da bunu hani. Evet. Yap bak para vereceğim.
Şubat'ın birinde başlatıyorlar.
Yani işte hazırladık öyle bir ekip de kurduk. Yani şimdi abire short üreteceğiz. Arşiv çok. Bereket yayınlayacağım şey çok. Ama yine de ya ekstra bir zaman ve enerji harcaması bence sıkıcı. Ben çok sıkılıyorum. Ekin de çok sıkılıyordu gördüm yani. Klasik YouTube içerikçileri için elzem bir şey. Aslında onun için yapmıyor TikTok onu ya. Böyle çek diye yapıyor hızlı yani. Evet. Oturup sen içerik üret de onu yanlamasına falan o değil yani onun hesabı. Evet. Çünkü rekabet de yapamazsın. Düşünsene bir bilgi içeriği çekiyorsun. Aynısından bir hafta kaç tane çekebilirsin? Normal şu içerikten kaç tane çekersin? İşte mesela o.
Peki Emre Hocam biraz daha teknik tarafa gidersek. Bir YouTube içeriği üretirken nasıl bir yol izliyorsun? Mesela birisinin ses analizini yapacaksınız. Anında mı bulup yoksa daha öncesinden böyle böyleleri var listeleyip sonrasında işte bunun kurguya girmesi, kurgudan sonra yayına çıkması. Mesela ekip, onun için de bir ekip kuruyoruz
var.
Cümlesini
var,
yakaladım.
Var, ekip var.
Orada nasıl bir sisteminiz var? Böyle bu alanda iş yapmak isteyen insanlar için.
Şimdi tabii bir anda bu hepsi oluşmaz ekibin. Yani öyle bir dünya yok. Fakat yani aşama aşama değişecek şeyler bunlar. İlk aşama nasıl tanışıyorsun? Benim mesela pazar canlı yayınlarım var. 313 hafta olmuş. Ben canlı yayın yapıyorum. Canlı yayında insanlar analizlerini gönderiyorlar. Ben bunlardan beğendiklerimi kesip hafta içinde yayınlıyorum. O yayınladıklarımın arasında çok özeller varsa onlara gidiyorum. Veya sürpriz konuk canlı yayın alıyorum. Bazılarını canlı yayına çağırıyorum. Aslında ben sistemi şöyle kurguladım. Temel yapı canlı yayında hakikaten anlık reaksiyon. Yani evde çektiğim bugün şunun reaksiyonunu çekiyoruz. Bu değil yani. Bu olmamalı zaten. Evet. Ben seni bir anda izlemeliyim. Hakikaten o sıradaki reaksiyonumu görmelisin veya fikirlerimi görmelisin. Benim sistemim buna kurulu. Yani bunun haricindeki özel içerikler için evet. Atlıyoruz Sivas'a gidiyoruz günlerce kalıyoruz şeyler yapılıyor. Ya plan gerekiyor fakat ana şey tamamen spontan.
Hani dediniz ya insanlar bize yolluyor biz onları canlı yayında açıp dinliyoruz. Aynen. Anlık reaksiyon olsun diye. Bu canlı yayın kazalarına sebebiyet vermiyor. Çok değişik insanlar yangın olabilir çünkü. Link yollayıp da şey olan. Böyle
var var.
İlginç anınız var mı?
Olmaz mı? Rezalet çok.
Dinlesek.
Şey yapıyoruz ya şimdi. İlk başta tuzağa düşüyordum yani. Lütfen hocam analizimi yapalım. Bir açıyorum böyle bää diye bir şey falan. Yani. O öyle saçmalıklar oluyordu. Birkaç kere yapınca yiyince zaten bir daha yemiyorsun artık. Şöyle oluyor. Moderatörler var zaten yayında.
Direkt kontrol.
Discord'a alıyorlar. Tık tık tık. Veya ben alıyorum. diğer ekranı açıp bir açıyorum. Yelmezler deyip kapatıyorum mesela. Öyle kurtarıyoruz. Anladım. Öyle çok rezil olduğum hiçbir anı yok o tarzlarda. Yani böyle ana yakalandık falan. Yok. Tabii zaten bir rezalet yani yayınlarda hapşırıyorum ben falan hani.
Ben onlar çok doğal, keyifli. Daha iyi oluyor doğal halini vermek.
Ya sümük çekmeye kadar gidiyorsa sıkıntı var. Hocam yakışmadı falan diye yorum yazmış bir de abi 24-12. Ne yapayım abi o sırada merak etmişim yani olmuş.
Peki Emre hocam canlı yayın için YouTube'da mı şey yapıyorsunuz Twitch üstünden mi?
Twitch'te de yaptım. Pandemide Twitch'teydim bir ara. YouTube klasik ama şimdi o, tüm platform kullanıyorum.
Hem Twitch'te hem YouTube'da aynı
Twitch,
anda mı?
Twitch, D-Live, YouTube, Twitter ne varsa.
Hepsini aynı anda
basıyorum gitsin ya. İzleyen izlesin. Facebook'ta da izleyen var. Orada ya Twitch'teki adamı YouTube'a getiremiyorsun biliyorsun yani. Evet. Adam Twitch'te takılıyor pazar günü. Ya ne işin var şimdi YouTube'da? O da Twitch'te izliyor yani. Orada yazıyor. Beni duyan var mı? En çok ona gülüyorum. Hocam yayın boyunca yazdım. Ne yapayım oğlum görmedim. YouTube'daydım ben ya.
Peki Emre hocam hani demin şey de dedik YouTube'la TikTok. Eğer siz YouTube yerine TikTok'ta başlasaydınız nasıl bir süreç olmuş olurdu?
Dans eden bir Emre Ceren'le başlardınız. Öğrencisiyle dans eden bir Sertab Erener'le dans eden bir böyle giderdi. Ya yok TikTok çok hazır. Gerçekten böyle dehşet bir hızla düşünüyorlar. Birinin aklında bir şey var şak TikTok'ta çıkıyor. İşte ne bileyim bak uzun videoyu çeviriyor. Şimdi biraz daha uzun yayınlayacak. Şimdi YouTube'la yarışmayı düşünüyor. Daha da uzun video. Evet. Araya reklam. Bunlara geldiği zaman şimdi buna TikTok'ta ama işte o hızlı sosyal medya YouTube'la aynı seviyeye geldiği zaman YouTube'la aynı olacak zaten abi. Premium'a geçecek ya. Ne oldu? Başa döndüm film.
Aynı şeyleri yaşatacak.
Acaba öyle mi kalacaklar? Bence girmeyecekler o topa.
TikTok tarafı mı?
Girmeyecek bence. Yani YouTube'la yarışmak veya YouTube'la ayrı platform almak bence daha kaliteli bir şey. Ayrılma yoksa ayıramazsın.
Aynı noktada buluşurlarsa ne olur? Sorusu.
Premium olur. TikTok premium. Evet. Verirsin doğru. Parayı reklamsız dersin.
Peki Emre hocam biraz da son sorularıma yaklaştığım için mesela Sertab Erener dedik. Sagopa Kajmer dedik.
Çok Sertab Erener dedim değil mi? Evet. Kendisine selamlar.
Oraya da soralım. Yani evet. Siz zaten sanatçılıktan, ses sanatçılığından geliyorsunuz. Bu insanlarla tanışmanız vokallikten mi ya da başka yerlerden mi nasıl gerçekleşiyor? Nasıl davet tabii. ediyorsunuz size? Bakış açıları ne? Mesela müthiş. Gelip bir YouTube şeyine çıkıp bilmiyorum ben böyle müzik sanatçılarının tabii YouTube'da programlara çıkıyorlar ama sizinki biraz daha doğal böyle şey tabii. ortamı sıcak bir ortam olduğu için bilmiyorum o nasıl ilerliyor oradaki şarkıcılarla sistem?
Yani İlk zamanlar çok zordu. Bir sanatçıya gönderip işte ben Emre Yüce. Ben YouTube'da ses analizi yapıyorum.
O zaman nasıl bakıyorlardı şu an nasıl bakıyorlar?
O zaman hiç bakmıyorlardı. Instagram'dan yazıyordum. Ve yazdığımla kalıyordum yani sıfır cevap. Ya bırakın ünlü bir sanatçıyı orta segment hani aslından bile cevap vermiyordu. Yani YouTube'un ne alaka falan sen kimsin bilmem ne. Kırılma noktaları var. Benim kanalımın kırılma noktası Cem Adrian'dır mesela. Çok ilginç. Ben ilk stüdyo sohbeti videomu Serdar diye konser otan arkadaşımla. Hadi gel stüdyo sohbeti Serdar Şengül. Kimse tanımıyor yani ama hani yangın yerine çevirdim ya. Neyse ama en azından dedim ki stüdyo sohbeti yaptığım ortaya çıksın. Evet. Sonra ikinci öğrencim vardı Müjde Çapraz seslendirme. Ben öğrencim şan eğitimi veriyorum. Yapar mısın? Yaparım. Cem Adrian'a dedim. Tamam dedi ben seni takip ediyorum. Çok kritik bir isimdir. Benim için çok değerlidir. Hiç kimse
yanaşmazken.
Yanaşmazken ve Cem Adrian hiç röportaj yapmazken benimle beraber işte Çeşme'de buluşup oturup sohbet etmesi, değer vermesi her zaman ya benim için bir numaradır. Onu net söyleyeyim. Çünkü bir şeyin geleceğini görmekle gelecek olduktan sonra içine girmek farklı filmlerdir yani. O en baştan görenlerdir. Yani burada bir kalite sürüyor diye inanıp desteğini verdi. Ondan sonra Cem Adrian'la röportaj yaptıktan sonraki süreç çok daha
hızlı
hızlanmaya başladı. Çünkü Cem Adrian'la röportaj yaptım. Emircan İrek sonra diğer taraf yani hem gençler hem profesyoneller girmeye başladı. Tabii kritik noktalar işte ondan sonra devam ediyor. Tantaşçı, Sertab Erener. Bazılarıyla menajerler
bazıları
veya sosyal medya danışmanları bazıları direkt kendileri. %90 direkt kendileridir bende. Direkt yani sohbet ederim. Analizi için teşekkür eder. Ya vaktiniz varsa sizi davet etmek isterim. İşte karavan o zaman karavan yoktu. Stüdyoya davet etmek isterim. Eve gelir. Ama Sagopa Kajmer Çok ilginç bir hikayedir. Onu anlatayım. Zaten ev benim evde stüdyodaydı. Yani stüdyo evdeydi. Sagopa Kajmer analizleri yaptım. Hayatımda ilk trende girdiğim video Sagopa Kajmer 490 kaçıncı gün? Öyle bir şarkısı var. Şimdi hatırlamadım. Gününce. Kusura bakmasın. Yaptım, trende girdim. Oha dedim, nasıl bir şey? Ve o dönem 2000 ya 16 ya 17 o aralar, yani hani nasıl diyeyim, rap patlamış değil. Ben o sırada şunu fark ettim. Vay dedim, bir kitle var ve bu kitle inanılmaz şeye hazır. Yangın gibi geliyor.
Kitlenin içinde ben de varım. Onları ben de izledim.
Bak mesela, yani bir yangın kitle var ama kendini daha hiç ifade edebilmiş değil. Şarkıcılar da bunun farkında değil. Ben sonra Sagopa Kajmer analizi, diğerleri işte Hidra, yani o dönemin efsane yarışmalara çıkmış büyük sesleri. Bence çok iyi sesler. Allame, yani olağanüstü rapçiler bence. Yıllarca da hep böyle devam edecekler. Onların analizlerini yapmaya başladım. Yani süreç, Sagopa'yı anlatacaktım, dağılmayayım. Evet. Galiba dördüncü analizi yaptım. İçimden şey geçiyor ya dedim. Keşke Sagopa'yla bir sohbet edebilsem. Çok güzel olurdu. Çünkü benim için önemi var. Yani Sagopa'yla sohbet etsem, izlensem değil. İlk videom trend olmuş. İkinci yapmışım, trend olmuş. Kitle büyümüş. Ben bütün rapçileri yapmışım. Bir telefon. Açtım, merhaba işte. Ben dedi Sagopa Kajmer'in menajeri. Merhaba. Sagopa Kajmer işte Yunus Bey sizle görüşmek istiyor falan. O dedim, süper. İşte merhaba. Ya Emre dedi ya. Aklımda fikrimde hani benim düşündüğümü söylemişsin dedi. Teşekkür ederim. Çok doğru bir şey yapmışsın dedi. Doğru bir analiz yapmışsın. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü rapçinin sana karşı ne düşündüğünü bilmiyorsun. Sen söylüyorsun da. Belki öyle değil. Yok. Ya aynen düşündüğüm gibi ben söylediğim şeyleri yapmışsın. Ya teşekkür ederim dedim. Keşke vaktiniz olsaydım stüdyoya gelsek. Dedi ki, yıl sonunda dedi bir mola vereceğim dedi, geleyim dedi. Ve söz o söz.
Geldi.
Arada 2-3 ay vardı ve geldi abi o tarihte. Bir baktım Sagopa stüdyoda yani. Ve hani gerçekten Kanal Tarihi'nin çok efsane röportajları. Çünkü Sagopa Kajmer'le yaptığım o röportaj hani rap tarihinde bir kütüphanenin iki ciltlik bir bölümü. Bütün her şeyi anlattığı, bütün yolculuğu anlattığı ve eminim ya o röportajdan sonra birbiriyle küs olan, uzaklığı olan, hiçbir feat yapmamış bir sürü insan dedi ki ya evet ya biz buradan geldik. Yani onu hatırladı. Büyük bir enerji çıktı ve sıcak bir enerji çıktı ve olay bambaşka yer. Ya bu kanalın bu işe yaramasını çok seviyorum ben. Yoksa Sagopa Kajmer kendini anlattı. Hayır abi. Bir şeye dönüştü o.
İnsanları güzel bir enerji. Birleştiren hikayeleri.
Azerin'le röportaj yaptım mesela. Azerin'i ben çok az tanıyordum. Ankara'da bir röportaj yaptım. Röportajda ağlıyorum artık. Öyle bir anlatıyor ki.
Azerin şey Karadeniz.
Çırpınırdı Karadeniz okuyor. Evet. Yani ben öyle bir insan karşımda beklemiyordum. Başladı anlattı. Dedim ki siz nasıl yaşıyorsunuz böyle dedim. İşte bize deli diyorlar Emre Bey dedi. Zaten ondan sonra ben yani röportajın bir sınırında ben artık kalkayım dedim. Gittim içeri ağlıyorum böyle. Öyle bir anlatıyor ki. Demek çok değerli röportajlar. Onun da farklı bir kitlesi vardı çünkü. Evet. Onu izleyen de. Yani bizim kanaldaki ilginç olan kitlelerin birleşimi. Her farklı kitle bir arada duruyorlar. Ya bu adamlar nasıl bir arada duruyorlar diye sormanın cevabı da müzik. İşe yaradık ya.
Elinize sağlık, ağzınıza sağ sağlık Emre Hocam. Peki Emre Hocam, son iki sorum kaldı.
Tamam.
Sondan önceki zevkli soru biraz da şey olsun. Şimdi bizim piyasada YouTube'da birçok işte
ne var?
TikTok'tan, Vine'dan gelen işte evet, ne bileyim zamanında başka uygulamalardan gelen, hı-hı, sonra şu anda müzik icra eden arkadaşlar var.
Var.
Fenomen olarak müzik sanatçılığı yapan bu arkadaşlar hakkında ne demek istersiniz? Ya da yaptıkları müzik hakkında ne düşünüyorsunuz?
İkiye ayırın.
Bir sen alaylı olarak gelenler, bir de konservatuvardan yetişen, hı-hı, insanlar var. Hı-hı. Nasıl bir karşılaştırma?
Bak şöyle bir şey yapayım. Ben biraz da soruyu çevireyim.
Tamam.
Şimdi geçmiş dönemle bugünü kıyaslayayım.
Evet.
Çünkü bu da artık değişti abi. Ben 7 senedir varsam 7 sene önceki sosyal medya fenomenleriyle bugünkü sosyal medya fenomenliği aynı değil. 7 sene önce Rain Man hakikaten keyfiyle arkadaşlarıyla bir şarkı söylerdi ve bunu YouTube'a atılırdı bir şekilde. İnsanlar altına yorumlar yapardı. Yani ne diyeyim? Hani linçlemeye gitmeyen bir yolculuk, gayet keyifli abi. Ben de oturur izlerdim, sen de izlerdin. Hep beraber eğlenirdik bununla. Ve ben hani Rain Man'in bu işi yaptığında ya gelişim kat edebilir, çok becerisi var, bir ses yeteneği var, neden olmasın dediğimde nasıl sen bunu dersin bilmem ne diyen bir grup vardı. Bugüne geldiğimizde öyle değil. Rain Man bunu ünlü olayım diye atmıyordu. Yani şarkıcılığım öne çıksın dünyada diye atmıyordu. Şimdi öyle değil abi. Şimdi sosyal medyaya çeken herkes ister dağın başında ister kuytuda olsun ister mekan neresi olursa olsun kapağını nasıl yapayım, başlığını nasıl atayım, ne yapsam daha öne çıkarım derdinde. Şimdi bunu incelemekle artık öbürünü incelemek arasında çok büyük duygusal fark var. Bir tanesi hedefli yolculuk yapıyor. Ne desem ya, çok yetenekli başarılı olacak. Ne ki bu, zaten adam başarılı olmak için uğraşıyor ya. Ben desem ne olur. Ama öbürü zevkliydi. Bazılarından uzak duruyorum şu anda. Samimi bulmadığım şeyden uzak duruyorum abi. Evde kaydetmiş, görüntü çekmiş uzakta. Takılıyor başka yerde ama kayıt playback. Ben bunları sevmiyorum yani. Çok iyileri de var. Dediğim gibi ben her zaman Yusuf'u çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yani başarılı olabileceğini inandım. Fazlasını başardı.
Fenomen olarak 3 kişi istesem senden Emre Hocam.
Rain Man. Çok başarılı Yusuf. Buluyorum. Her zaman da öyle yani. Eleştirsem de, kızsam da, sözleri unutsa da, yeteri kadar çalışmasa da gene de başarılı. Bence yaptığı işte. Akıllı bu işte. İkinci fenomen, ya çok kişi var aslında pat diye böyle
sorunca
birini şey yaptığım zaman öbürü çünkü gidebilir. Yani keşke onu deseydim diyebilirim. Gene çok izlediğimden ben şeyi çok severdim. Mediacraft'ın işlerini. Neydi onların? Yap kanalları.
Evet, yap.
İlk kanallar benim için çok kıymetlidir onlarda ya. Çok eğleniyordum o kanallarda. Yani iyi gülüyordum o şakalara falan. Ama fenomen isim arıyorsan. Bir ara Orkun Işıtmak izliyordum. Yani artık belki de yaşım geçti yani. Çok da fazla takılmamak lazım. Hani bir süre sonra içerikler daha fazla şey istiyor insan. Bunun haricinde oturup gerçekten izlediğim gezi kanalları da var. Yırtık Pantolon diye bir çocuğu izliyorum. Çok beğeniyorum yaptığı işi. Bu kadar yer gezip hala aynı kalabilmek de bir beceri bence ya. Hani hiç şeyi yok. Sırıtmıyor. Yani böyle adam nasıl oldu baksana. En sevmediğim benim YouTuber parayı bulduktan sonra cıvıtan YouTuber.
Ben de direkt isim vereceksiniz zannettim. Vermeyeceğim
ama öyle bir şey yok. Anlayan anladı ama yani. Hani anlayan. Parayı buldum artık arabam sağlam.
Anladım.
Baba ben seni bunun için izlemedim ki ya. Sen beni sattın şu anda yani. Araban olsa da bana ne yani. Sen keyfine bak, sen kendi hayatını yaşa. Ama hani araban var diye bana gösterme yani. Bu içerik değil. Bu şımarıklık yani.
Ona ben de katılıyorum.
Onları izlemiyorum.
Peki Emre Hocam.
Bu kanalı önermeye basıyorum direkt. Görmüyorum ben.
Son sorum olarak içerik, sizin gibi içerik üretmek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz?
Önce profesyonel meslekleri olsun. YouTuber olarak hayata başlamak saçmalık. Yani tam bir saçmalık. YouTuber üniversitesi diye bir şey yok şu anda. Yani YouTube'un üniversitesi olsa ne olacak? Yani diplomayla YouTube yapmaya da gerek yok. Benim kızım şimdi farz edin 6 yaşında. 2 sene şu an deli gibi evde oturuyor. Arkadaşlar merhaba şu an takla atıyorum diye video çekiyor mesela kendine. Ben bakıyorum ne yapıyor bu kız diyorum 5 yaşında. Yani YouTube'a da atmıyor. Taklit ediyor. Bu bir tamam. Bu güzel bir şey. Birilerine bir şey sunma duygusu var. Ve gelecekte herkesin olacak. Çünkü sosyal medya bunu sağladı ama profesyonel mesleğin yoksa ne anlatacaksın karşı tarafa? 3 kere takla atacaksın, 5 kere takla atacaksın. 15'inden sonra diyeceksin ki şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey kalmayınca da zırvalamaya başlayacaksın. Yani daha zırva, daha da zırva. Profesyonel meslek. Ne okuyorsan, müzisyen mi olacaksın? Abi TikToker mı olacaksın? TikTok'ta uzayda şarkı söyledim falan diye video çekeceksen ne olur önce eğitimini al ya. Vallahi abi git okula, konservatuvar oku, enstrüman çal. Önce bir saygı kazan yani. Kendine bir saygın olsun. Sonra git nerede istersen Amut'ta şarkı söyle yani. Hiçbir problemi yok. Dersin ki bu çocuk kendini gösterme. Gerçi Amut'ta şarkı söyleyen adamın da müzik kariyeri olmaz yani.
O zaman ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
Sağ olun. Ayağınıza ben teşekkür ederim.
Sağlık hocam katıldığınız için.
Çok konuştum ama güzel oldu.
Estağfurullah, çok güzel muhabbeti. Çok eyvallah, teşekkür ederim yeniden diyerek bir Kreatif Durak podcastimizin daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ayrıca kanalımızı takip etmeyi Spotify, Instagram, TikTok her yerde takip edebilirsiniz. Ayrıca Emre hocamın da daha takip etmediyseniz kesinlikle takip etmeniz
lazım. Az kaldı, hadi takip edin. 1 milyon az kaldı.
Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Bye bye.